Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah. 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü. 15. Ayrım. Günlerce ateşler içinde sayıklayan Hürrem, bir hafta sonra kendine gelebildi. Şuurunu toplamaya başladığında aklına ilk gelen Bayazıt'tan haber gelmeyişi oldu ve hemen oğluna mektup yazdı. Mektubunda düm gücüyle asilerin üzerine varmasını istiyor, ayrıca yaptıkları hakkında babasını bilgilendirmesini tembihliyordu. Bayazıt, anasının şifresini çözerek hem Üzengi Ağası'nın komutasında önemli bir kuvveti asilerin üzerine göndermiş, hem de Nibolu Bey'ini isyanı bastırmakla görevlendirmişti. Rüstem'den aldığı haberler üzerine yürüyüşünü hızlandırarak Amasya'ya varan babasına telhisler göndermeyi de savsamıyordu. Rüstem, padişaha yazdığı telhiste, şehzadenin gayretiyle isyanın büyümediğini, beylerin adamı gerçek Mustafa sanıp aile kavgasına karışmak istemediklerini anlattıktan sonra önerisini sundu. Rumeli'deki beylere Şehzade Bayazıt'a yardım etmeyen, din düşmanı Celali'yi yakalamak için canını dişine takmayan beylerin idam edileceğini bildirir ve şefketli padişah ordusuyla İstanbul'a yürürse Rumeli'deki ateş kısa zamanda sönerdi. Padişah, burnuna gelen kokular nedeniyle tedirgindi. Bir düzmecenin palazlanmaya yetecek parayı nereden bulduğu önemli bir soruydu ve parayı verenlerin işi hangi boyutlara vardıracağı belirsizdi. Bu yüzden İstanbul'a hemen gitmesi tehlikeli olabilirdi. Sonunda sefer sırasında 3. vezir yaptığı Sokullu Mehmet Paşa'yı yanına 3000 yeniçeri katarak Rumeli'ye gönderdi. Ancak ona Bayazıt'ı yakından izlemesini ve kendisinden emir almadıkça Rumeli'den ayrılmamasını tembih etti. Beyler de gayretlenmişlerdi. Şehzade Bayazıt var gücüyle Asi'yi yakalamaya çalıştığına göre Sokollu bu taraflara yetişmeden Celaliler ezilmeliydi. Nibolu Bey'i önden davranarak Uyul Tuğçe'ye adam salıp padişahın muazzam bir orduyla üstlerine varmak üzere olduğunu, canını kurtarmak istiyorsa hizmet kuşağını kuşanma zamanının geldiğini ve affedilmesi için padişaha aracılık edeceğini bildirmekle kalmadı. Ona avans olarak kese dolusu altın gönderdi. Uyul Tuğçe insandı. Bir yanda düzmece midir, değil midir belli olmayan adamın veziri azamlığı, öte yanda çil çil altınlar. O, ikinci seçeneği benimsedi ve tenha bir zamanda fırsat düşürüp düzmeceyi bağlayıvererek Nibolu Bey'ine, bey de adamı bekletmeden şehzadeye gönderdi. Bayazıt adamı hapsederek durumu hemen babasına iletti ve Asi'yi canlı olarak elinde bulundurduğunu bildirerek ne yapacağını sordu. Gebze yakınlarında bu haberi öğrenen baba, Asi'nin derhal Üsküdar'a gönderilmesini emretti. Onun, gerçek Mustafa olup olmadığı sorusu baştan beri şehzadenin beynine çakılmıştı. Yoldaşı Abdülşanoğlu'na tutukluyu getirmesini emretti. Şehzade Mustafa'yı son olarak onun sancağa çıkış töreni sırasında görmüştü ve Asi'yi getirdiklerinde kafasından akıp geçen bu silik resimlerle cebelleşiyordu. Bayazıt, Abdülşanoğlu'na emretti. Zincirlerini çöz. Adamın bağları çözülünce oturması için ona yer gösterdi ve yalnız bırakılmalarını emretti. Karşısında kuzguni bıyıklı, hafif şehla gözlü, avurtları çökük bir adam duruyordu. Bu adam aylağa hiç benzemiyor diye düşündü ve ağzından aceleci bir soru çıktı. Sen kimsin? Adam kılını kıpırdatmadan kısaca yanıtladı onu. Şehzade Mustafa'yım. Bayazıt kalkıp odanın içinde birkaç tur attı. Ardından pencerenin başına geçti. Bahçeye sıkıntılı bir alacakaranlık baskın vermişti. Sırtı ona dönük olarak sordu. Konuşmalarımız aramızda kalacak. Bu şehzade sözüdür. Son olarak soruyorum ve sana inanacağım. Sen gerçek Mustafa mısın? Yanıt bekleyen gözlerini ona dikti. Adamın dudaklarında acılı bir tebessüm vardı. Evet, ben Şehzade Mustafa'yım. Ama gerçek Mustafa mıyım, onu bilmiyorum. Bayazıt onun meczup olup olmadığını düşünse de gözlerine saplanan parıltılı bakışların etkisiyle bu varsayımdan hemen vazgeçti. Ancak anlayamadım sözcüğü dökülebildi dudaklarından. Anlaşılması da, inanılması da zor dedi adam ve ötelere baktı. Sanki uzun bir geçmiş hayalinden akıp geçiyordu. Arkasına yaslanıp anlatmaya başladı. Mustafa'nın doğduğu gün halayıklardan biri doğum sırasında ölür. Çocuğunu Mahidevran'a getirirler. Bu bebek Mahidevran'ın oğluna tıpatıp benzemektedir. Kadının aklına çılgınca fikir gelir. Çocuğunu saklayarak kendisininkinden ayırt etmeden büyütecek, icap ettiğinde cellada sahte Mustafa'yı teslim edecektir. Çocuklar birbirlerine öylesine benzerler ki, kadın kendisinin de yanılabileceğini düşünerek bebeklerinin sırtına birbirlerinin aynı olan iki işaret koyar. Bu işaretler arasında ananın anlayabileceği denli minik fark vardır. Mahidevran ana, yalnız kendi odasından girilebilen iki oda yaptırıp çocukları bu odalara yerleştirir. Etraftakiler daima bir Mustafa görürler. İki Mustafa sık sık bir araya gelirler ama ikisi de kimin gerçek şehzade olduğunu bilmez. Mahidevran, zorunlu yardım ihtiyaçlarını karşılamak için can adamı Çalap Ağa'ya sırrını açıklasa da kimin gerçek Mustafa olduğunu ona da söylemez. Seneler geçer, sancağı çıkarlar. Çalap Ağa hem sırdaş hem üzenge ağası olarak onlarla birliktedir. Mahidevran kadının kuralları onlar için yaşam biçimidir. Bu yaşam biçimini o denli severler ki tek kalmayı düşünmezler. Padişahlık nasip olursa aynı oyunu sürdürmeye, birine ecel vaki olduğunda öbürünün saltanatı sürdürmesine karar verirler. Gün gelir, padişahı Mustafa'nın isyan edeceğine inandırırlar. Padişah sefere çıkar ve oğlunu yanına çağırır. Mustafalar hain damgası yememek için gitmeye karar verirler. Ama kim gidecektir? İkisi de ben der. Sırdaşları üzenge ağası onlara yol gösterir. Ağa yan odaya iki yastık, yastıklardan birinin altına akçe koyacaktır. İki Mustafa sabaha dek anlaşamazlarsa, kimin yastığı altında akçe varsa o padişahın çadırına gidecektir. Çalap Ağa'nın şartı vardır. Kendisi de padişahın yanına giden Mustafa'ya eşlik edecektir. Padişah geleni katlederse, kalan gerçek Mustafa olacak, üzenge ağasını da öldüreceklerinden sırları ebedi bilinmezliğe dönüşecektir. Mustafa susup tekrar ötelere baktı ve bir iç geçirmenin ardından mırıldandı. Ben, altında akçe olmayan yastığa oturan Mustafa'yım. Mahidevran ana da ölüp gitti. Sonra, yalnız kalmak istiyorum diye devam etti. Yarın yolculuk var. Ardından işkence, çengele vurulmak. Bunlara dayanmaya hazırlanmalıyım. Bayezid'in dili tutulmuştu. Yerinde donup kaldı. Hürrem odasında aynı çizgi boyunca gidip geliyordu. Asi İstanbul'a ulaşınca, padişahın işkence üstadı Dilsiz Kasım Çavuş ile Zambak Ağa'yı apar topar Üsküdar'a çağırması kaygılandırıyordu onu. Elini bir kere kana bulayan padişah bundan böyle Yavuz Han gibi geride tek evlat bırakarak her türlü vesveseden kurtulmak isteyebilir. Düzmecenin geç yakalanmasını ve sağda solda yapılan dedikoduları bahane edebilirdi. Sabahtan beri ağzına lokma koymamıştı. Midesinde eziklik hissetti ve sehpadaki tabaktan poğaça alıp ondan bir parça ısırdı. Poğaçayı bir iki çiğnemişti ki ağzındaki sert çıtırdamayla duraladı. Hamurun içine taş karıştığını sanmıştı. Ağzındakileri tabağa dökünce gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı. Aman Rabbim diyerek aynanın karşısına koştu. Alt çenesinde bir dişin yerinde karanlık bir boşluk vardı. Ağzını kapatıp adeta inledi. Dişlerim dökülüyor, dişlerim dökülüyor. Sabahleyin başında ağrılarla uyandı ve yerinden fırladı. Komedinden çıkardığı kirli sarı renkli sıvıyla dolu şişeyi avucunda zıplatırken kahya kadına bağırdı. Kayık hazırlasınlar, Üsküdar'a gideceğim. Süleyman'ın saraya yerleşmesinden birkaç saat sonra aylardır baş ağrıtan esir Üsküdar'a ulaştı. Padişah, dili çözüldükten sonra tedarikini görün diye emir verdiğinden iki baltacı adamı isti koridorlardan geçirerek yosunlu taş basamaklardan indirdiler. Tepedeki deliklerden sızan bir tutam ışık hüzmesiyle ürpertici loşluğa bürünmüş mahzene soktular. Burası eski döküm atölyesi ve silah deposuyken asi için alelacele hazırlanmıştı. Duvardaki ipildek yağ kandilinin kirli sarıya boyadığı mahzen sası sası kokuyordu. Ortada musalla benzeri masa, onun yanında kavlaklı kütüklerden alelacele çatılmış ve üstüne kirli paçavralar serilmiş bir başka masa vardı. Masanın üzerine kerpetenler, kemik kırmak için çekiçler, sinir çekmeye yarayan cımbızlar, şişler ve neşterler diziliydi. Bir ateşçinin körüklediği eski ocakta takke büyüklüğündeki demirden tas, şimdiden nar gibi kızarmıştı. Usturaya vurulmuş kafalarından at kuyruğu gibi birer tutam perçem sarkan belden yukarıları çıplak, göğüsleri kıllı iki izbandut, adamı anadan doğma soyup çaprazlamasına birbirine çakılmış iki kalasa sımsıkı bağladılar ve taş masanın üzerine yatırdılar. Dilsiz Kasım, yampiri dişlerinin yeşilimtırak sarılığını teşhir ederek sırıtıyordu. Bu arada Hadım İbrahim Paşa içeri girerek zambağın yanında yerini aldı. Masada yatan adamın yumrukları sıkılı, gözleri yumuluydu. Zambak adamın üstüne eğilerek yılan gibi tısladı. ''Uzun etme de söyle, kimsin, adın sanın ne?'' Adam yumuk gözlerini aralamadan inledi. ''İbrahim Paşa'ya sorun, o bilmiştir.'' Zambak dilsize işaret etti. Metal şıngırtıları kırılan kemiklerden çıkan çıtırtılar arasında Zambak'a tıslıyordu. ''Söyle kimsin, adın sanın ne?'' Kasım Çavuş adama hayranlıkla bakıyordu. Kalaslara bağlı adam dayandıkça ona sevgisi artardı. Uzun saplı kerpetenle ocaktan aldığı kızarmış tası üsküf gibi adamın başına geçirince taş duvarları delip geçen bir feryat duyuldu ve zavallı ''Anlatacağım, hepsini anlatacağım'' diye haykırdı. Adam anlattıkça Kasım Çavuş pis pis sırıtıyordu. O Şehzade Mustafa değil, alelade marangozken Simam'la sofularının arasına karışmış garipti. Şehzade Mustafa katledilince, sofular ona çok benzediğini söyleye söyleye içine saltanat hevesi düşürmüşlerdi. Ama sorular bitmiyordu. Şimdi sorgulama sırası Hadım İbrahim Paşa'ya gelmişti. ''Söyle, sana kim yardım etti? Parayı kim verdi?'' Adam parayı Simam'la sofularıyla vergi toplayıcılarından aldığını söylese de zambağa inandıramıyordu. Belki de ölmek üzere olduğunu sandığından adamın direnci artmıştı. Ağzından peltemsi köpükler taşarken onu yüzük oyun çevirdiler. Kasım Çavuş usturayı cerrah edasıyla tutuyordu. Adamın üzerine eğilip kaba etlerini usturayla oyduktan sonra oralara kalın mumlar yerleştirdi. Erimiş mumlar kanlı oyuğun içine doldukça adam avaz avaz bağırsa da sorulara aynı yanıtı veriyordu. Mumları yerinden çıkarıp onu sırtüstü çevirdiler. Adamın aklına birden şeytansı bir fikir geldi. Baba ile oğul arasına nifak sokarsa Sultan Süleyman'dan bunca işkencenin intikamını alabilirdi. O bunları düşünürken Kasım Çavuş düzelttiği teli adamın cinsel organından içeriye sokmaya başlamıştı. Zaten direncini tüketen zavallı bu acıya dayanamayarak bağırdı. Parayı ona Şehzade Bayezid göndermişti. Onunla birlik olup padişahı tepeleyecekler, sonra da imparatorluğu bölüşeceklerdi. Zambak İbrahim Paşa'ya tamam gibisinden işaret etti ve beraberce çıkıp gittiler. Onu handaki çengeli asılmış görenler, kan damlayan cesede bakarak, Osmanoğlu neslinden kimsenin kanını akıtmaz, meğer ki herif düzmeceymiş diye hüküm yürüttüler. Süleyman'ın salkık yüzündeki ağlamsı tebessüm, Hürrem'in içini cızlatmıştı. Ona şefkatle sarıldı. Şimdi yol boyunca hazırladığı cümleler peş peşe dudaklarından dökülüyordu. Hasret deryasına gark biçare aşkınız kederden ölmüş idi ki padişahım gelip bana taze can bağışladı. Yerler gökler kaim durdukça durası, padişahım tazecik gelip mübarek yüzünü görüp ayağının tozuna yüzüm sürmek nasip oldu. Çok şükür Rabbime. Mihrimah babasına sokuldu. Hürrem, Süleyman'ın kaftanını öperken duraklamalarla ''Yüzünü gördükten sonra bir muradım kaldı.'' dedi. ''Cümle evliyalar, peygamberler yanında olsun. Hazır yakınlarımıza gelmişken iki oğlumu da görmek isterim.'' Süleyman öfkeyle bağırdı. ''Bayezid'imi, o asiyi mi görmek istiyorsun? Onun hakkında kararımız verilmiştir.'' Hürrem taş kesildi. Ovamsı alnında ter tanecikleri boncuklanıyor, fısıldanmalar giderek duyulmaz oluyordu. Boynu uyuşmuş, şekiller sis giyinerek düşle gerçek arasında salınmaya başlamıştı. Kızı hançeresini yırtarcasına ''Anne!'' diye haykırıp koluna girmeseydi bedenini ayak ucuna kusacaktı. Süleyman yerinden fırlayarak kızının yardımıyla Hürrem'i sedire yatırdı. Mihrimah, Fafur sürahiden doldurduğu suyu annesine içirirken Hürrem, Süleyman'ın bileklerine yapışarak "Hayır, hayır!" diye inliyordu. El yordamıyla cepkeninin ceplerini yoklarken, kızı mendil aradığını sanarak kendisininkini onun eline tutuşturmaya çalıştıysa da Hürrem onu iterek cebinden küçük bir şişe çıkardı. Süleyman, atik davranarak tam dudaklarına değdireceği anda şişeyi kaptı ve telaşla bağırdı. "Hey, ne yapıyorsun? Dur, Allah aşkına dur!" Hürrem'in beyninde şekiller netleşip sesler duyulur hale gelmeye başladığında vakit ikindiye dayanmıştı. Mihrimah, Hürrem'in sırtını yastıklarla besleyerek anasını yarı oturur durumda tutmaya çalışırken, sedire yığılan Süleyman, pörtlemiş gözleriyle onlara bakıyordu. Nihayet konuşacak gücü kendinde bulabilen Hürrem'in sesi titriyordu. "Oğulsuz ana, susuz topraktır. Sultanım efendim, reva görüp, bu gözüm yaşına bakmayıp, kıyamet gününü aklına getirmeden, cennet çiçeği yavrularımı kucağımdan alınca, diriliğim ölüme yüz tutar ve vallahi elimden aldığın baldırandan içip baki kapıda yolunu gözlerim." Cennet ve kıyamet sözcükleri Süleyman'ı irkiltmişti. Hiddet ve korku sarmalında boğuklaşan sesini nihayet yükseltebildi. "Ey gözü gibi sözü de fitne yaykaşlım, kusurlarından kurtulup hak dergahına varamayan oğullarının ettiğini görmeyip, kendini katledip cehennem kapısında bana yer tutarsın da şu rezillere cennet çiçeği dersin ha? İnsaf ey güzeller şahı sultanım." Hak Teala her hatalı kulunun canına kast eyliyeydi, alemde Adem mi kalırdı? Sen ki kaside-i bürdeden duvarlarına beyitler nakşettirmez misin? Huzur, saadet ve selamet kaynağı, dostları ve yakınları hatırladığımdan mıdır beyti kapılarının taçlarını süslemez mi? Ol kasideyi tertip eden Zühir oğlu Kaab, beyitlerini huzurunda okuyunca, Hazreti Peygamber'in yerinden kalkıp, sırtından çıkardığı hırkayı şerifini bu Adem'e giydirdiğini bana sen anlatmadın mı? Evladından yakın kimin var ki onları iyilikle hatırlamazsın? Kapılarının üstünde, "Bütün kapıları açan Rabbimiz, bize de hayırlı kapıları açıver" duası yok mudur? Şefkatle terbiye yerine can alıp, gazalarınla manevi kudret ve kuvvet sahibi evliyalardan olmuşken, mümin kafir ayırmadan, kullarına merhamet eden Hak Teâlâ'yı örnek almazsan, hayırlı kapılar önünde açılıverir mi? Mihrimah, babasının yaklaştığını görünce, anasının yanından kayarcasına uzaklaşıp bir köşede büzüldü. Süleyman onun yerine ilişti ve Hürrem'in ellerini tutarak fısıldadı. "Şu Beyazıt'a devlete emanet etmişken, o yokluğumuzu fırsat bilip bir düzmeceye altınlar vererek karışıklıktan medet umar. Keşke kılıç çekip mertçe karşımıza çıkaydı da Sansar'a benzemeyeydi. Hangi baba evlatlarından bencileyin çekmiştir?" Hürrem hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bir yandan da zorlukla konuşuyordu. "Asi'nin sözüne kanıp oğlunu mu katledeceksin? Ya adam yalan söylediyse, ya gerçek suçluyu koruduysa, ya işkenceye dayanamadıysa, bu günahın altından nasıl kalkarsın?" Süleyman yerinde çakıldı kaldı. Bu olasılıkları aklının ucundan geçirmemişti ve şimdi bedeninin hummalı hasta gibi titremesini engelleyemiyordu. Mendilini ona uzatırken, "Sil gözyaşlarını. Allah için, evliya ve hatırı için onu affediyorum. Lakin Bayazıt'an buraya gelip elimi öpüp benden af dileye" diye kekeleyince Hürrem hemen söz aldı. "Her kelimesi hasta ruhuma ilaç sultanım. Şeyda çekerinize can verdiniz. Nuh ve İbrahim ve Musa, Meryem oğlu İsa ve dahi tüm peygamberler ve evliya üzerinde hazır ola. Tazecik mübarek kağıdını Bayazıt'an tarafına gönder ki, hemen varıp gelip ayağının mübarek tozuna yüz sürüp, suçu neyse af dileye." Süleyman ayağa kalktı. Aslında o da rahatlamıştı. "Dilerim Allah evlatlarımızı geniş rahmetiyle yargılasın. Sen var, istirahat eyle. Ben imdi hattı şerif tertip edip Bayezid Han'ım oğul canibine yola koyayım." 15. ayrımın sonu. Sayfa 150. Devamı 16. ayrımda.